Ayrım 14 Kıyamet Gemisi Clive Cussler Sayfa 188 Kabriyo cipin önüne düşer düşmez sürücü gaza basınca Juan'a kendini yere bastırıp üzerinden geçen tampona tutunmak için bir saniyeden az bir zaman tanımıştı. Hızlanmaya başlayan cipin altına tutunup kendisini yukarı çekti ve asfalta sürten botlarından lastik parçaları sıyrılarak zor yolculuğuna başladı. Bir süre bu şekilde giderek nefesini topladı. Mini Uzi'yi kaybetmişti ama Glock hala belindeki kılıfta duruyordu. Sol eliyle daha da kuvvetle tutunarak sağ eliyle kulaklığı yerine yerleştirdi. Böylece Eddie ve Eric'in konuşmalarını duyabilecekti. ''Buna katılmıyorum.'' dedi. ''Juan!'' diye coşkuyla bağırdı Max. ''Nasılsın?'' ''Yuvarlanıp gidiyorum.'' Kafasını arkaya yatırarak yolu görmeye çalıştı. Gördüğü her şey baş aşağı olsa da iki aracın stop lambalarını seçebiliyordu. Ve bir tanesinden gelen parlamaların ateş eden bir silahtan çıktığı apaçık ortadaydı. ''Bana 30 saniye verin sizi kurtarayım.'' ''Zaten ancak o kadar dayanabiliriz.'' ''Güven bana.'' Kabriyo kendisini biraz daha yukarı çekti ve sürücünün göremeyeceği şekilde tamponun üzerinde gitmeye başladı. Ön ızgaralara kavrayabildiği kadar sıkı tutunup sol eliyle çaprazlama uzanarak Glock'ı kılıfından çıkardı. Sağ eliyle de kuvvet alıp kaputun üzerine çıktı. Silahını ateşleyerek sürücüyü göğsünden iki kere zımbaladı. Adamda kevlar yelek olmasaydı plastik mermiler bu mesafeden öldürücü olabilirdi. Yine de iki kapsülün bir katırınkine eşdeğer kinetik enerjisi adamın ciğerindeki havayı son molekülüne kadar dışarı atmasına sebep oldu. Kabriyo kaputun üzerinde sürünerek ilerledi ve aracın direksiyonuna tutundu. Sürücünün suratı hortlak gibi bembeyazdı ve ağzını sonuna kadar açarak nefes almaya çalışıyordu. Kabriyo arkasına bakarak nereye gittiklerine değil de nerede olduklarına dikkat ederek aracı yolun ortasında tutmaya çalıştı. Sürücünün ayağı gazdayken bu çaba pek işe yaramadı. Başka çaresi kalmayan kabriyo tabancasını aracın konsolunun üzerinden aşırıp yere doğru çevirerek adamın bacağına ateş etti. Sürücü kabriyo ve aracın panelleri kan içinde kalmıştı. Ancak atış istenen etkiyi yaratmış, sürücü ayağını gazdan çekmişti. Giderek yavaşlayan aracın hızı 30 kilometrenin altına inince kabriyo silahını adamın alnının çatına dayadı. ''Atla!'' Sürücü beceriksiz bir şekilde araçtan atladı. Düştüğü mıcırın üzerinde kanayan bacağını tutarak bir süre sürüklendikten sonra yara bere içinde ve kırık bacaklarıyla yolun ortasında kala kaldı. Juan sürücü koltuğuna geçti ve ilk cipin peşine düştü. Aynadan arkadan gelen birkaç ışık hüzmesi daha görünce bunların responsivistlerin acil durumda devreye giren yedek birlikleri olduğunu tahmin etti. Takiplerinin bu denli ısrarlı ve azimli olması kafasında bir takım ışıklar yakıyordu. Ama bunu düşünmeyi daha sonraya buradan kurtulacakları zamana bıraktı. Minibüse ateş açan adamların üçüncü cip arayı kapamış olmasına rağmen Juan'ın cipinden şüphelenmeleri için bir sebep yoktu. Hızla yeni ulusal caddeye ve Korintos kanalı üstündeki köprüye çıkış rampasına yaklaştıklarını gösteren İngilizce ve Yunanca yazılı levhanın altından geçtiler. Juan'ı düşündüren uygulama değil zamanlamaydı. Kusursuz ayarlanması gerekiyordu. Rampa sağ taraflarında görünmüştü. Üçüncü cip 50 metre gerideydi ve kurşunlar öndeki minibüse yağmaya devam ediyordu. ''Linda!'' diye seslendi Juan. Gözü bir önündeki bir arkasındaki cipteydi. ''Gidebildiğin kadar hızlı git. Lastikleri dert etme. Gazı kökle.'' Minibüs arayı açmaya başlayınca cipin sürücüsü de hızlanarak mesafeyi yeniden azalttı. Juan cipin arkasına iyice yanaşarak polislerin tekniğini kullanarak tamponuna hafifçe dokundu. Çarpma sert değildi ve olması da gerekmiyordu. İşin sırrı öndeki aracın kendi etrafında dönmesini sağlayacak şekilde dokunmaktaydı. Kendisini öne geçmek isteyen bir hurda araba yarışçısı gibi hisseden Juan, sürücü ilk çarpmanın etkisini atlatmışken araca yeniden dokundu. Bu kez kurtulamadı ve araç kontrolden çıkarak yolda geniş bir yay çizdi ve iki sol tekerleği üzerinde havalanarak ardı ardına taklalar atmaya başladı. Yolu cam ve metal parçaları kaplamıştı. Juan önünde sağa sola savrulan araçtan güçlükle sıyrılabildi. Cip tepe taklak vaziyette tek şeritli rampa girişini tamamen tıkayarak durabildi. Linda'nın arkası emniyete alınmıştı ve artık köprüye rahatlıkla ulaşabilirdi. Üçüncü cip rampaya yaklaşınca yavaşladı, sonra avını kaçırdığını fark ederek hızlanarak Korintos'a doğru ilerleyen kabriyonun peşine takıldı. Harekat merkezindeki hiç kimse Eric Cabrio'yu telsizle arayana kadar insansız uçağın yolladığı görüntülere inanamadı. İkinci cipteki siz misiniz başkan?
Olumlu.
Sürücülük dersi gibiydi.
Teşekkürler. Durum nasıl gözüküyor?
Linda ve ekibi kurtuldu. Responsivistlerin kalesinden çıkan yeni araç yok. Ve şu ana kadar senin havai fişek gösterin yerel polisi uyandırmışa benzemiyor. Kanaldan geçmemize 2 dakika kaldı. George şimdi hangardan geldi ve UAV'nin kontrolünü devralıyor.
Benim şehre gidiş rotam ne durumda?
Son taramada bir şey gözükmedi. Linda köprüye ulaşır ulaşmaz hava desteğinin öncelikli kapsamına gireceksiniz.
Tamam, yakında görüşürüz.
Tek paçası kesilmiş olarak uçuş kıyafeti içinde ve bacağında kocaman bir bandajla merkeze gelen George Adams, bir bilgisayarın başına oturarak bandajlı bacağını bükmeden ileri uzattı.
Nasılsın?
Max suçluluk duygusunu bastırmak istercesine olduğundan daha sert görünmeye çalışarak sormuştu bu soruyu.
Hanımları etkileyecek bir yara izi daha. Hak 8 dikişi yeterli buldu. Ben asıl Robinson için endişeliyim. İsviçre peynirine benzedi. Sadece pilot kabininde 11 delik var.
Tamam Stony, ben hazırım.
Eric UAV'nin kontrollerini Adams'a devrederek koca Şileb'in Korintos kanalından geçişine odaklanmaya başladı. Bir kanal fikri ilk olarak Romalılar zamanında ortaya atılmış, ancak bu dar geçit boyunca bir kanal açmak kapasitelerinin çok üzerinde bir iş olduğundan proje gerçekleşmemiş. Usta mühendis olan Romalılar bunun yerine Yunanlıların Diolkos dediği bir yol yapmışlar. Gemilerin yükü bir uçtan boşaltılıyor, burada hem gemi hem de yük tekerlekli taşıyıcılara konarak geçidin öbür ucuna taşınıyormuş. Burada yeniden yüklenen gemiler yollarına devam ediyorlarmış. Ancak 19. yüzyılın sonlarında gelişen teknolojiyle birlikte düzgün bir kanal açılarak gemiler Peloponnesos yarımadası etrafında yaklaşık 300 kilometre yolu fazladan gitmekten kurtarılmışlar. Başarısız bir Fransız girişiminden sonra bir Yunan şirketi işi devralmış ve kanalı 1893 yılında bitirmiş. 6 kilometreden biraz daha fazla olan uzunluğu ve deniz seviyesindeki genişliği sadece 24 metre olan kanal hakkında tek bir özelliği dışında bahsedilecek fazla bir şey yoktu. Kanalı açmak için 84 metre yüksekliğinde sert kayalık bir yapıyı oymak gerekmişti. Uzaktan bakıldığında dev bir balta gemilerin geçmesi için kayayı oyarak bir geçit açmış gibiydi. Köprülerden birinin üzerinden geçerek kanalı aşmak ve uzakta denize açılan gemileri seyretmek çok revaçta olan bir turistik etkinlikti. Eğer küçük bir kasaba olan Poseidonia'nın ışıkları olmasa, Oregon'un ana ekranından bakıldığında gemi hızla kayalıklara doğru yol alıyormuş gibi görünecekti. Kanal o kadar dardı ki uzaktan fark etmek mümkün değildi. Koyu renkli bir kayanın üzerinde daha açık renkli bir şerit gibiydi. Arada bir çakan fener ışığı kaptan köprüsünü yalayıp geçiyordu.
''Emin misin Bay Stoney?'' diye sordu Max.
Deniz yükseldiği için köprü kanatlarının her iki tarafında birer metreden fazla mesafe kalacak. Biraz boya dökülmeyeceğini garanti edemem ama gemiyi geçireceğimden eminim.
''Tamam o zaman. Ben bunun canlısı varken televizyondan izlemeyeceğim. Köprüye çıkıyorum.''
''Sakın dışarı çıkma. Ne olur ne olmaz.''
''Sana güveniyorum evlat.''
Max asansörle en üst kata çıkarak yarı aydınlık kaptan köşküne geçti. Geminin kıçına bakarak Link'in en iyi av köpeklerinden Mike Trono ve Jerry Pulaski'nin talimatlarıyla hazırlıkları tamamlayan adamlara bir göz attı. Diğer denizciler de baştaki yerlerini almıştı. Gemi 20 deniz miliyle gidiyordu. Her ne kadar kanal bugünlerde daha çok eğlence tekneleri ve şehir turları için kullanılıyor olsa da zaman zaman gelen büyük gemiler halatlarla çekiliyor ve hızları birkaç deniz miliyle sınırlandırılıyordu. Max'in Eric Stoney'in gemi kullanma yeteneklerine inancı tamdı ama yine de midesinde oluşan düğümlere engel olamıyordu. Oregon'u da en az başkan kadar seviyordu ve kasten pul pul kabartılmış yüzeyine en küçük bir zarar geldiğini görmekten nefret ediyordu. Uzun dalga kıranı sancı alıp geçtiler ve geminin her tarafında çarpışma alarmları çalmaya başladı. Neyin yaklaştığını bilen personel gerekli tedbirleri almaya başlamıştı. Kanalın her iki ucunda sahil yollarını birbirine bağlayan köprüler vardı. Yüksek asma köprülerin tersine bu iki şeritli yapılar deniz seviyesindeydiler. Kanala giren gemilere yol vermek üzere deniz tabanına indiriliyorlar ve gemiler de üzerlerinden geçiyordu. Gemi geçtikten sonra köprü yeniden yukarı çekiliyor ve araç trafiğine açılıyordu.
Oregon buzları kırmak üzere tasarlanmış ve güçlendirilmiş burnuyla köprüye hızla çarparak kulak tırmalayıcı bir metalin metale sürtme sesiyle üzerine çıktı. Köprüyü parçalamak yerine onu tutan kilitleri kopararak gövdesinin altına aldı. Köprü batarken Oregon müthiş bir şapırtıyla suya indi. Savurduğu sular kanalın iki duvarı arasında gidip gelerek Oregon'u tehlikeli bir biçimde salladı. Max yukarı baktı. Kanalın gökyüzüne uzanan duvarları geminin ufacık gözükmesine sebep oluyordu. Uzakta yukarıda gözüken araba ve demiryolu köprüsü çocukluğunda oynadığı montaj setlerinin kirişleri gibi zarif ve kırılgan duruyorlardı. Yük gemisi kanaldan geçmeyi sürdürdü. Oregon'un Alabanda'dan Alabanda'ya uzanan iticilerini büyük bir ustalıkla kullanarak gemiyi kanalın tam ortasında tutan Eric'in hakkını vermek gerekiyordu. Köprü kanatları bir kere bile yan duvarlara sürtmemişti. Max baştan sona yürüyerek şansını denemek istedi. Aptalca ve tehlikeliydi bu yaptığı. Eric bir hata yaparsa bu kadar yüksek hızda meydana gelecek bir çarpışma platformu üst güverteden kopartabilirdi. Fakat Max uzanıp kayalara dokunmak istedi. Soğuk ve pürüzlüydü. Duvarların bu yüksekliği kanalı günün büyük bir kısmında gölgede bırakıyor ve güneşe taşları ısıtması için yeterli zaman tanımıyordu. Memnun bir halde köprüye dönerken Oregon hafifçe dalgalanıp baş bordası kanal duvarına sürtmüştü. Eric yönlerini hissedilmeyecek bir miktar değiştirerek aşırı düzeltme yapma hatasına düşmeden gemiyi tekrar merkeze getirdi. Linda'nın minibüsü yeni ulusal cadde köprüsüne gelmek üzere diye dahiliden seslendi Gomez. Başkanı da görebiliyorum. Hala kendisini takip eden cipten oldukça uzakta. Aşağı geliyorum hemen dedi Max ve asansöre yöneldi. Patlak lastikler sonunda köprüye 500 metre kala parçalandı ve kalan mesafeyi aracın jantları üzerinde gitmeye başladılar. Minibüsün arkasından kıvılcımlar çıkıyordu. Çıkan ses yazı tahtasında tırnak sürtülmesini andırıyordu. Linda'nın daha fazla nefret ettiği bir ses yoktu. Köprünün başına geldiklerinde hangisinin kendisini daha fazla mutlu ettiğinden emin değildi. Neredeyse kurtulmuş olmaları mı yoksa şu iğrenç sesin son bulması mı? Araç durur durmaz Franklin Lincoln kapıyı hızla açtı. Oregon'un hızla yaklaştığını görebiliyordu. Hemen köprüden aşağıya 3 tane tırmanma ipini bırakıverdi. İpler minibüsün koltuklarına ve bagaj bölmesindeki bir şase elemanına bağlanmıştı. Aşağı doğru inen ipler ruloları çözülerek denizin 3 metre üzerinde boşlukta sallanmaya başladılar. Linda oturduğu yerden fırlayarak hemen koşumlar, başlık ve eldivenden oluşan iniş donanımını kuşandı. Bu sırada 60 metre altlarında sular yavaşlamak için geri iticilerini çalıştıran Oregon'un etrafında köpürmekteydi. Dev motorlarının gücü gemiyi neredeyse anında durdurmuştu. Link çoktan hazırlanmış, tandem paraşütlerde kullanılan koşumlarını bağlamıştı. Eddie'nin yardımıyla hala baygın olan Kyle'ı da kendisine bağladı. Sonra üçü birden kendilerini iplerde emniyete alarak aşağıdan gelecek sinyali beklemeye başladılar. Oregon'da tayfalar yukarıdan sarkan ipleri alarak yavaşça ileriye giden geminin kıçına doğru çektiler. Bunu yaparken iplerin antenlere ve daha birçok irili ufaklı çıkıntıya takılmamasına çok dikkat ettiler. Geminin kıçına geldiklerinde Max ekibine işaret etti. Yüksekliği aldırmayan Linda korkuluğa çıkarak kendisini köprüden aşağı sarkıtmaya başladı. Bir tarafında Eddie, diğer tarafında Kyle'ı taşıyan Link vardı. Köprünün alt kirişlerine kadar ip boyunca alçalmaya devam ettiler ve birdenbire kendilerini 2 santimetre kalınlığındaki naylon ipten başka tutan hiçbir şey olmadan 60 metre aşağıdaki Oregon'un üzerinde sallanırken buldular. Bir çığlık atan Linda ipini boşalttı ve asansör gibi alçalmaya başladı. Eddie ve Link de ona katıldılar ve üçü birden boşlukta serbest düşercesine alçalmaya başladılar. Koşumlarındaki mekanizmaların yardımıyla son anda yavaşlayarak neredeyse üçü birden aynı anda gemiye indiler. İplerin ucu güvertedeki babaya bağlanarak düğümlendi. Adrenalinden nefes nefes olan Linda, "Şimdi işin eğlence kısmı," dedi. Olan biteni güvertedeki kapalı devre televizyon sisteminden izleyen Eric Stoney talimat beklemeden T kumanda kolunu hafifçe iterek gemiye tekrar yol verdi. İpler gerilerek minibüsü korkulukların üzerine doğru sürüklerken bir süre titreştiler. Kocaman bir kaya gibi yukarıdan düşmeye başlayan minibüs Oregon'un kıç bodoslamasının arkasında büyük bir şapırtıyla suya çarptı. Çarpmanın etkisiyle tavanı dümdüz oldu ve tüm camları patladı. Öndeki motorunun ağırlığıyla minibüsün arkası havaya kalktı ve yem bulmak için suya dalmış ördek gibi burun üstü suya daldı. Bir süre daha geminin dalgalarıyla sallandıktan sonra suyla dolup gözden kayboldu. Minibüsü bir süre daha sürükleyerek Ege Denizi'nin derinliklerine bırakmak üzere ipleri kesmeden yollarına devam ettiler. Minibüs kimlik değiştirmiş bir şirket elemanı tarafından kiralanmıştı ve şirketle bir bağlantı kurulması imkansızdı. Her ne kadar senaryo metinlerini sonuna kadar kullanıp C planına geçmek zorunda kalmış olsalar da artık görevin başarıyla sonuçlanması için bir kişinin daha gemiye katılması yetecekti. Kabriyo son hızla Korintos kanalına doğru ilerlerken köyler, küçük çiftlikler bulanık bir halde yanından akıyordu adeta. Ay ışığında servi ağaçlarının konik şekli hazır ol duruşunda bekleyen askerleri andırıyordu. Virajları ne kadar sert alırsa alsın, cipi ne kadar zorlarsa zorlasın, aracın arkası savrulmak nedir bilmiyordu. Kaçırılan üyelerinden vazgeçen adamlar kan dökmek için onun peşinden geliyorlardı. En az onun kadar sert kullanarak yolun iki şeridini de işgal ediyorlar, hatta zaman zaman mıcırlı kenar şeridine savrularak takiplerini sürdürüyorlardı. Rastgele birkaç kez daha ateş ettiler ama bu hızda giderken düzgün nişan alma şansları yoktu. O yüzden muhtemelen cephanelerini daha fazla boşa harcamamak için ateşi kestiler. Juan saatte 130 kilometre hızla giderken ön camı kaldırmadığına pişman oldu. Rüzgar çıkıp da yoldan yağmur bulutu gibi toz kaldırdığında durum daha da kötüleşti. Antik İstmiya kentinden de hızla geçti. Yunanistan'ı kaplayan diğer birçok antik şehirden farklı olarak burada höyükler, tapınaklar ya da kolonlar yerine sadece bir tabela ve küçük bir müze vardı. Juan'ın gözüne çarpan en önemli şey ise modern İstmiya kentinin 2 kilometre ileride olduğunu gösteren levhaydı. Oregon birazdan yerini almamış olursa başı dertte demekti. Benzin göstergesi boş yazısının hemen üstünde durmaktaydı. Kulaklıktan adının söylendiğini duydu ve sesi ayarlamak zorunda kaldı. Ben Juan. Başkan, Gomez konuşuyor. Linda ve diğerleri sağ salim gemideler. UAV'den görüntünü alıyorum şu anda ve Eric gerekli hesaplamalarla meşgul. Biraz yavaşlaman gerekebilir. Arkamdan gelenleri görmüyorsun galiba. Görüyorum dedi Gomez, fakat bu işin hakkını vermezsek sinekliğin yanlış tarafındaki bir sinek haline gelebilirsin. Bilmem anlatabildim mi? Çok iyi anladı, gülümsemesinden dokunabilirdi. Gözümün önüne getirebiliyorum. Teşekkürler. Yol sahile doğru alçalmaya başlamıştı. Yakıttan tasarruf etmek için debriyaja basan Juan, işi yer çekimi ve momentuma bıraktı. Tek gözü yan aynadaydı ve birkaç saniye sonra responsivistleri arkasında görünce ayağını debriyajdan çekerek motoru tekrar devreye soktu. Motor öksürmeye başladı. Hemen devir kazandı ama yeniden tekledi. Kabriyo hurda araba yarışçılarının kullandığı bir hileye başvurarak aracı frenleyip ardından hızlanarak depodaki benzini çalkaladı. İşe yaramış görünüyordu çünkü motor düzgün çalışmaya başladı. ''Juan, Eric hesaplamaları bitirdi.'' dedi Adams. ''Köprüden 870 metre uzaktasın ki bu çok yakınsın demek. Saatte 80 kilometreye düşmezsen bunu beceremeyiz.'' Peşindeki cip 80 metre gerisindeydi ve yaklaşıyordu. Yol Juan'ın akrobasi yapmasına imkan vermeyecek kadar düzdü ve nişan alamamaları için sağa sola manevra yapmayı denediğinde motor yeniden tıklırdamaya başladı. Küfretti. ''Kızışmış bir halde geliyorum. Eric'e söyle yaşlı kadını hazırlayıp beni beklesin.'' Tipik bir kıyı şehri olan İstmiya'ya gelmişti. Kurumaya bırakılmış balıkçı ağlarından yayılan iyot kokusunu alabiliyordu. Binalar beyaz badanalı ve her yerde olduğu gibi kırmızı kiremitliydi. Çoğunun üzerinde yüksek teknolojili mantarlar gibi duran çanak antenler vardı. Ana yol bir meydana açılıyordu. İleride kanalın üzerindeki dar köprüyü taşıyan direkleri görebiliyordu. ''Tamam kaptan.'' Bu kez konuşan Eric'ti. ''Şimdi yavaşlaman lazım. Tam olarak saatte 52 kilometre hıza düşmelisin. Yoksa bize çarparsın.'' ''Emin misin?'' ''Bildiğim vektörler, lise fiziği.'' diyerek biraz alınmış gibi cevap verdi Eric. ''Güven bana.'' Arkasından bir silah sesi duyan kabriyo kurşunların nereye gittiğini anlamadı. Ama bunu aldırmayıp Eric'i dinleyerek çaresizce hızını azalttı. Yavaşlamaya başladığında AK-47 otomatik silahın sesi gelmeye başladı. Kurşunların cipe isabet ettiğini duyabiliyordu. Bir tanesi omzunu o kadar yakından sıyırdı ki rüzgarından gömleği dalgalandı. Köprü 50 metre ilerideydi ve responsivistler de 50 metre arkasında olmalıydılar. Gereken hızda gitmek için kabriyonun tüm iradesini zorluyordu. Beyninin ilkel kısmı gaza basıp buradan olabildiğince hızlı uzaklaşması için bağırıyordu. Oregon'un burnu 4 katlı bir binanın ardından ansızın dev bir heykel gibi belirerek Juan'ın kanalı görmesini engelledi. Gözüne hiç bu kadar güzel gözükmemişti Oregon. Ve birdenbire şahlanarak kanala girerken yaptığı gibi saç levhaları köprüye sürtünmeye başladı. Gittikçe yükseldi ve bir buz tepesine tırmanır gibi köprünün üzerine çıktı. Köprüyü çalıştıran mekanik sistem daha fazla dayanamayarak büyük bir çatırtıyla koptu ve köprü geminin ağırlığı altında suya gömülmeye başladı. Gemi de onunla beraber kanalın içine doğru alçalmaya başladı. Juan gemiye doğru ilerlemeyi sürdürdü. Zırhlı gövdesine çarpacakmış gibi görünüyordu. Arkasındaki takipçileri intihara niyetlendiğini düşünmeye başlamış olmalıydılar. 15 metre kala paniğe kapılmaya başlamıştı. Zamanlamayı yanlış hesaplamışlardı. Kanaldan çıkmak üzere ilerleyen gemiye çarpacaktı, bunu hissedebiliyordu. Arkasından bir kez daha silah sesleri gelmeye başladı. Buna cevap Oregon'dan açılan ateşle geldi. Kararan gövdeden yükselen namlu kıvılcımlarını görebiliyordu. Saniyeler vardı artık. Hız, vektörler ve zamanlama. Kumar oynamış ve kaybetmişti. Tam gidonu çevirip frene basmayı düşünüyordu ki bot garajının kırmızı ikaz ışıklarıyla çevrili kocaman ağzı tam karşısında belirdi. Oregon mükemmel bir şekilde safra almış, zodyakları ve saldırı botlarını çıkardıkları rampa ağzı yolun biraz altında kalmıştı. Saatte 52 kilometre hızını koruyan Juan gemiyle yıkılan köprüden kalanları ayıran 30 santimi aşarak geminin içine kondu. Hızla frenlere abandı ve ani manevralarda botları koruyan kalın halatlı ağa çarpıp geri geldi. Cipin hava yastıkları açıldığından Juan'a hiçbir şey olmadı. Dışarıdan gelen sert fren seslerini duydu. Lastikler yola yapışmıştı ama yeteri kadar değil. Takipçi cip tok bir ses çıkararak gövdeye çarptı. Gemi geçerken köprü plakalarında sallanmaya başladı. Metal metale sürtüyordu ve Oregon cipi kanalın duvarına yapıştırarak aracı içindekilerle beraber dümdüz etti. Eric Stoney'in hafifçe yan manevrası sonucu da suyu boyladı. Max kabriyonun yanına koşup hava yastıklarının altından çıkmasına yardım etti.
C planı ha?
İşe yaradı ama değil mi? Bot garajından çıkarlarken Juan yürürken biraz zorlanıyordu.
Kyle nasıl?
Hux'la beraber revirde yatıştırıcı veriyor ona.
Onu iyileştireceğiz.
Biliyorum. Max durdu ve Juan'ın gözlerinin içine baktı.
Teşekkür ederim.
Teşekküre gerek yok. Birlikte revire doğru yürümeye başladılar.
C planı bu kadar uçuksa bana D planından bahsetmelisin.
Tabii ki diyerek sırıttı Juan. Onunla ilgili tek sorun Termopilai Savaşı'nı yeniden canlandırmak için yeteri kadar Spartalı bulamamaktı.
14. ayrımın sonu. Sayfa 199.